Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine bu programda sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve programımıza başlamadan evvel hepinize en derin, en samimi sevgilerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mahalle bekçileri İstanbul'un günlük hayatında dirlik ve asayiş bakımından asırlar boyunca o kadar mühim bir yer almıştır ki adı büyük şehrin edebiyatına kadar girmiştir. Cumhuriyet devrinde bekçi üniforma giydirilmiş, ücretli, aylıklı ve kaymakamlıklar tarafından tayin edilir bir polise yardımcı, bir zabıta memuru olmuştu. Hizmet ettikleri mahalle veya semtin polis karakoluna bağlanmıştı. Bekçilerin bekçilik vazifesinin dışında halk ile hiçbir teması kalmadı ve mahallenin gediklisi olmaktan çıktı. Edebiyatımızda zengin hatırası olan İstanbul'un eski mahalle bekçileridir. Anadolu'dan gelmiş, sağlam, müheykel bir vücut yapısına sahip, sağlam bir iffet ve namus kefaletine bağlanmış bir kimse. Mahallenin malı olmuş, mahallenin hareminde bir bekar uşağı olarak yerleşmiş, arada sılasına memleketine giden, yerine kefil olduğu birini bırakan, efendim mahallenin beslediği, malını, canını, ırzını, huzuru kalb ile emanet ettiği eski bekçiler. Öyleydi ki bunlar, İstanbul'da bunların müşterek ünvanları bekçi baba olmuştu. Efendim bu bekçi babalar müsellah değil idiler. Silahları yok idi. Ellerindeki ucu demirli ağır bekçi sopaları yegane silahlarıydı. Yatsı namazından sonra mahalle mahalle büyük şehir onların olurdu. Kaba taş döşenmiş sokaklarda ellerindeki o ucu demirli sopalarını muttarit darbelerle böyle vura vura geçerken evlerin içine tam bir itimat havası yayılırdı. Sonra bu sopanın yerini düdük aldı malum. Bazen de sevgili dinleyiciler gür sesleri uyuyanları dehşet ve heyecan içinde yataklarından fırlatırdı. Çünkü İstanbul sık sık yangın afetine uğrayan büyük bir ahşap şehirdi. Gece yangınlarını şehre mahalle bekçileri ilan ederlerdi. Gür sesleriyle faraza yangın var, Samatya'da, Sulu Manastır'da diye bağırırlardı. Vazifeleri gece sokakları dolaşmak, gece yangınlarını haber vermek, efendim matbaanın ve gazetenin bulunmadığı devirlerde hükümetin emir ve yasaklarını mahalle halkına ilan etmek veya bu maksatla halkı mahalle mescidindeki içtimaya davet etmek, efendim ölüm, doğum, düğün olan evlerin ve konakların kış odununu kesmek, efendim sakalık yapmak, yazın sayfiyeye gidenlerin evlerini beklemek, kiralık evlere kiracı bulmak, kiraya vermek, hülasa mahalleye taalluk eden her şeyi yapmaktı. Ekseriya mahalle kahvesinin üzerindeki bekçi odasında kalırdı. Memleketlerinin kıyafetini asla değiştirmezlerdi. Hatta memleketlerinin ağzıyla konuşurlardı. Ancak İstanbul ağzının birkaç nezaket hitabını tesahüp eder alırlardı. Bütün mahalle halkını tanırlardı. Uygunsuzları bilirlerdi. Herhangi nahoş bir hadiseye mani olmak için göz kulak olurlardı. Sır ifşa etmezlerdi. Bir mahallede bir ahlaka aykırı bir fiilin işlendiği ev olduğu zaman bu evler Bekçi Baba, İmam Efendi tarafından bir kafileyle basılırdı. Bu kafilenin başında Bekçi Baba ve İmam Efendi mutlaka olurdu. Bu derece mahallenin ırzını, namusunu korumakta yegane mesul olarak görülürlerdi. Efendim Ramazan ayında halkı sahur yemeğine kaldırmak için gece dolaşır davul çalardı. Davul çala çala dolaşırken arada maniler okurdu. Ekseriya davul çalıp mani okumak için yanına bir Ramazan yardımcısı alırdı. Onun hakkını da bayramda topladığı bahşişten verirdi. Bu yardımcı bazen genç bir hemşerisi olurdu. Mektup yazıp Ramazan ayı için onu hususi olarak getirtirdi. Odasında yatırırdı, baskısı ve kefaleti altında tutardı. Bayramdan sonra da memleketine gönderirdi. Ramazan ayları o genç için de bekçilik stajı olurdu. Ve bir gün Bekçi Baba İstanbul'dan kat'i olarak ayrılırken bu genç onun yerini alırdı. Bazen de davulcu manicisini mahallenin fakir delikanlılarının arasından seçerdi. Efendim İnkılap Müzesi kütüphanesinde Muallim Cevdet Bey'in kitaplarının arasında Sultan 1. Abdülhamit Han'ın bir sır katibi tarafından kaleme alınmış Hicri 1188 tarihli bir not defteri var. Yaklaşık 1774 ve 1775 yıllarını ihtiva ediyor. Bu not defterinde Sultan 1. Abdülhamit Han'ın günlük vakacıkları kaydedilmiş. Burada İstanbul'un mahalle bekçileri üzerine de şu şirin fıkra yazıyor. 25 Ramazan 1188 Salı günü, yani miladi 18 Kasım 1774 günü, öğleden sonra padişah Topkapı Sarayı'ndaki Sofa Köşkü'nde İstanbul'un mani okumaktaki hünerleriyle meşhur mahalle bekçilerinden iki nefer bekçiyi huzuruna kabul etti. Ve onlara ikindiye kadar bekçi manileri okuttu. Mahalle hayatından taklitler yaptırdı. İki bekçi sahur yemeğine kadar sarayda misafir edildi. Demek ki o zaman padişahın bile alakasını çekmiş ve saraya davet ettiği iki mahalle bekçisinin manilerini ve mahalle hayatına ait anlattıklarını padişah dinlemiş. Efendim, iffet ve namus erbabından oldukları sağlam ve zincirleme kefaletleriyle bağlı oldukları halde bekar uşağı bekçiler arasında genç irisi, gençlerin de kaşı gözü yerinde, eli ayağı düzgün olanları mahalle halkınca hoş görülmezdi pek. Onun için eski mahalle bekçileri daima 35 yaşın üzerinde, yapısı sağlam, ağırbaşlı, tecrübeli, olgun, kamil ve mutlaka sakallı kimseler olurdu. Bundan ötürü istisnasız hepsi Bekçi Baba diye anılırdı. Üsküdarlı şair Vasıf Hoca'nın bir şiiri var. Kimin yazdığı belli değil. Orada diyor ki, taze ruh civandan olursa bekçi, gülistan içine bağlarım keçi. Cariye halayık besleme kızdan, oynaşın bulacak bir ay en genci. Oyalı yemeni sarar başına, fesini de eğer samur kaşına, karanfil bıyığı burarak geçer, konağın önünde kız oynaşına. Mintarallı güllü çorap çiçekli, cepkenin altında çapraz yelekli. Kundurada nalçaları çatırdar, puşusu var, püskülleri ipekli. Sallanır yürürken şalvarın ağı, pençeyi afitap, bekçi uşağı. Reşk eder endama selviyle kavak, levendane atar iken ayağı. Çamaşır, süpürge, bırakır işi, halayık cariye varsa kaç kişi. Kafes ardı dolar nalça sesine, işmarlıdır Olcivan'ın geçişi. Ya konağın kızı Nazlı Bülbül'ü, anında oynamış bekçiye gönlü. Ol bekar uşağı zeberdest oğlan, mahalleye olur bela püsküllü. Hanım kız kaçmadan oğlana bir gün, konakta yapmalı efendim düğün. Dün odun yarıcığı yasaka idi, mesnedi ikbalde bugün gördüğüm. İffeti, namusu el hakki temam, geriye kalan çamaşır hamam. Mihri müecceli 100 altın ile, çağırın kıysın nikahı imam. Evet, böyle mahallenin birine demek ki yakışıklı güzel bir bekçi geldi. Efendim bir konağın kızı da buna aşık oldu ve bunları evlendirdiler. Ama yine bu şiirde efendim bir işaret, bir ikaz var. Mahalle bekçilerini böyle yakışıklı güzel cinsinden seçmeyin. Çünkü her konağa öyle veya böyle bir işi düşüp geliyor. Sonra konağın güzel kızları buna gönlünü kaptırır. Siz de evlendirmek zorunda kalırsınız. İşte onun için mahalle bekçileri hep belli yaşın üstünde kimselerden seçilirdi sevgili dinleyiciler. Eğer genç, güzel, yakışıklı bir genç bekçi olmuşsa işte sonunda böyle efendim konağın kızını ayartıp demeyelim de konağın kızının ona gönlü düşüp evlenmeleri de mukadder. Sevgili dinleyiciler, çarşı ve mahalle bekçilerinin en eski ve en güzel bir tasviri Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde var. Büyük Muharrir 17. asır ortasında şöyle anlatıyor. İstanbul bekçileri 12 bin neferdir. 40 bin derler fakat mübalağadır. 300 neferi eski Bedestan ve yeni Bedestan bekçileridir ki gedikli, ulufeli adamlardır. Bedestan kapalı çarşıda efendim bugünkü kiralık kasaların muadili bir yerdir. Herkes parasını, altınını, mücevherini götürür bu bedestene bırakır, karşılığında makbuz alır, emniyetli kimseler tarafından buradaki kasalarda saklanırdı. Geri kalanları her gece sabaha kadar İstanbul içinde köş beklerler. Bu esnaf subaşıya tabi olduğu için ordu alayında fanusları yakıp ellerinde ucu demirli sopaları, bellerinde kılıç, ok ve yaylarla palastan esvap giyip başlarına acayip serpuşlar ve güna gün sivri külahlarla yerlere sopa vurarak hırsız kaçarmış şekilde bre koma, kaçtı ha, vardı ha gibi şeylerle temaşacıları güldürürler. Evet, böyle diyor, böyle anlatıyor bekçileri Evliya Çelebi. Efendim eski İstanbul hayatına ait canlı tabloları olabildiğince güzel bir şekilde bizlere anlatmasıyla meşhur Ahmet Rasim'in Muharrir Buya adlı eserinde, ki bu 1926 yılında yazılmış, Bekçi Sen Sus levhasını, sel levhasını taşıyan bir makalesi var. Orada eski İstanbul'un mahalle bekçilerini şöyle tasvir ediyor. Şehir emaneti, yani belediye başkanlığı, yaramaz gürültücü çocuk avutur gibi bekçilerin eline bir düdük verdi, susturdu. Ne canım yangın varlar, ne de sopa vuruşları kaldı. Köftorların bazısı da sopayla saat vurarak, hatta çeyrek geçeyi bile bildirirlerdi. Doğrusu şapka bunları da değiştirdi. Daha evvelki kıyafetleri hemen hemen sabitti. Az gençlerin başlarında koyu vişne renginde, dalgalı yemeni sarılı, arakçin yahut hartavi denilen, ihtiyarlarında üstü abanili yahut sarıklı serpuşlar bulunurdu. Sırtlarında mevsimine göre salta, cepken, aba, hayderi biçim ceket gocuk, bacaklarında sıkma dizlik, şalvar, ayaklarında kundura mest. Kış, yaz, memleket işi renkli yün çorap. Bellerinde kuşak, bazılarında sarkıtma, boyundan atma sürgülü gümüş kordon, saat bulunur. Böyle bir kıyafet ile sokak sokak dolaşarak Anadolu kıyafetlerinden birkaçını temsil ederlerdi. Ahmet Rasim eski bekçilerin günlük mahalle hizmetleri arasında diğer müelliflerde rastlamadığımız bir hususiyetinden daha bahsediyor ki o da ölü yıkacılığıdır. İmamlar ölüyü yıkar iken suyu bekçiler dökerdi. Hatta burada bir de efendim fıkra anlatıyor Ahmet Rasim. Hoca efendi ölüyü yıkarken bekçi de su dökermiş. Bir iki maşrafadan sonra meyitin karnından bir gürültü geliyor. Hoca efendi derhal lifli sabunu elinden atıp kaçmaya başlıyor. Bekçi lakayt bir şekilde hoca efendinin arkasından bağırıyor. Korkma hoca efendi, korkma. Huyu çıkıyor, huyu çıkıyor diyormuş. Efendim Ruşen Eşref Bey Ayrılıklar adındaki eserinde Davulcunun Manileri serlehvasını taşıyan makalede Ramazan'ın 15. gecesi bahşiş toplamaya gelen eski İstanbul mahalle bekçilerini şöyle tasvir ediyor. Yazı mütarekeden sonraki işgal günlerinde kaleme alınmıştır. Düşüncelerden davul sesiyle ayrıldım. Türklerin geçirdiği belki en küskün Ramazan ayının bu olduğunu unutarak çocuk gibi sevindim. Abani sarıklı ve poturlu bekçi, elinde muşamba fener, kapıya dikildi. Sopasını taşa vurdu. Manici, bugünlere pek uygun düşen, titrek ve solgun bir sesle dedi ki, Besmele ile çıktım yola, selam verdim sağa sola, a benim devletli beyim, vakti şerif, hayır ola. Eskiden böyle bekçi kapıya geleceği zaman, sofada ne telaş olurdu. Çocuklar yemekten biraz evvel sıvışmak isterlerdi. Kafesler sürülür, manicinin yolu beklenirdi. İftardan yeni kalkan erkekler, beyaz entariler, şam hırkalarıyla minderlere bağdaş kurarlar. Orucun keyfini gidermek için bol kahvelerle kehruba saplı yasemin çubuklarda Bayezid sergisinden alınma güzel kokulu tütünler içerlerdi. Başlarında gürültü istemezlerdi. Kadınlar üst üste kafes arkalarına yığılırlar. Lambayı üfleyerek kafesleri açarlardı. Cesareti tek başına gece yarıları sokaklarda sopasını vura vura dolaşır iken belileşen bekçi o akşam söz belagatı karşısında silik kalırdı. Efendilerinden bahşişini istemek için parasıyla tuttuğu uyanık zekalı, sözü ahengi düzgün şehri aylık maniciye bir vilayet adamı hayret ve gururuyla bön ve iyi bir tebessümle bir bakışı vardı ki unutmak kabil değildi. Bu seferki manici, askerden yeni döndüğü sırtındaki Alman ceketinden belli, zayıf esmer bir genç, davulu taşımaktan yorulmuş gibi duvara yaslanmıştı. Sevgili dinleyiciler, eski İstanbul'un mahalle bekçileri hakkında Mahmut Yesari Bey'in Amca Bey mecmuasına yazdığı bir makale var. Orada bakın eski mahalle bekçilerini müellif nasıl anlatıyor. Fakat zamanımızın bekçileri gibi eski bekçi baba, evlerden, apartmanlardan çekişe çekişe pazarlık ederek aylık toplayan bekçilerden değildi. Vaktiyle bekçinin içtimai hayatta mevkii vardı. Çocuklar bekçi babadan korkarlardı. Yalnız çocuklar mı? Büyükler de ondan çekinmez değillerdi. Halbuki o, dünyanın en yumuşak başlı adamıydı. Belinde tabancası yoktu. En sert kış gecelerinde, kara koyun postu gocuğunu sırtına geçirir ve ucu demirli lobut sobasını eline alır, sokaklarda dolaşmaya çıkardı. O zamanlar polis düdükleri, polis yoklamaları yoktu. Bekçi baba, lobutunun demir saplı ucunu taşlara vurarak rasathaneden daha ayarlı saati haberlerdi. Evlerde saatleri duranlar, ayarları şaşıranlar kulak kabartırlardı. Sus ayol, şimdi bekçi geçecek, saati vuracak derlerdi. Bekçi baba geçer, saat acele ayar edilirdi. Aa, biz 3.5 sanıyorduk, 3'müş. Bu söz hiç eksik olmazdı. Ya torun, ya Kerime, ya Mahtum bir çığlık koparırdı. Haminle dur, bekçi buçuğu da çaldı. Bekçi baba, lobutunu demir ucuyla saat başlarını tak tak vururken, buçukları da taşlarda sürüyerek hafifçe tıkırdatırdı. Tak tak vurunca saat başı, hafif süründüğü zaman buçuk olduğu anlaşılırdı. Bekçi baba mahallenin kilidi, küreğiydi. Ölünün vasisi, dirinin kefiliydi. Hallal-i müşkilat, melekü siyane, ne derseniz deyiniz o idi. Mahallenin ölüsü dirisi ona emanetti. Hallal-i müşkilat, müşkülleri çözen demek. Melekü siyane de iyilik meleği demek. Yetim torununu alıp gece yarısı misafirliğe gidecek Faraza Şerife Hanım, evinin anahtarını bekçi babaya teslim ederdi. Gelince alırız. Sen göz kulak oluver. Bekçi baba kalın kaşlarını çatarak pos bıyıkları arasından ağır bir sesle cevap verirdi. Sen merak etme. Fıkara Şerife Hanım'ın iki odalı kulübe azmanı evine göz kulak olmaktan ne çıkar? Karşıki muhasebecilerin konağı da var. Tıklım tıklım eşya dolu. Mahalle konağının zenginliği fıkara komşuların dilinde destan. Muhasebeciler de yazlığa gidecekler mi? Anahtarı bekçi babaya bırakırlardı. Bekçi baba bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Emanet anahtarları bilir, sahiplerini tanırdı. Bekçi baba sessiz, cansız mahallenin hareket adamıydı. Düğün evlerinin kapılarında inzibatı o temin ederdi. Cenaze çıkan evlerde de aynı vakarla hizmet ederdi. Yangını da o haber verirdi. Yangın var diye öyle göğüsten höngür derdi ki, en ağır uykuları sıçratarak uyandırırdı. O zaman bu ses alarm işaretiydi. Eskiden İstanbul'un yangını, Anadolu'nun salgını, müthiş, korkunç şeylerdi. Bir yangında bir ev yanmaz, bütün bir mahalle, hatta bir semt kül oluverirdi. Bir yangın 4-5 mahalleyi tehdit ederdi. Sıçrayan kıvılcımlardan 3-4 sokağa birden alevlerin sardığı görülmüştü. Şehirde kagir beton evler hemen yok gibiydi. Koca bir mahalle yarım saat içinde çıra gibi yanardı. Bekçi baba kiraz mevsimi zengin konaklarına odun yarmaya çağrılırdı. Bu odun yarmak bir marifetti. Çünkü sobalık, çamaşırlık, mutfaklık ayrı ayrı kesilecekti. Şimdiki gibi elektrikli testereler yok ki gır diye bir saniyede kesip atıversin. Bekçi baba başına kırmızı benekli yazma mendilini sarıp aba ceketini çıkarıp da tüh diye avuçlarına hohlayıp balta sapına yapışınca sobalığı, çamaşırlığı, mutfaklığı bir çırpıda çıkarırdı. Bayramlarda en zenginden fakirine kadar bütün mahalle onu getirirdi. Her evden keselerine göre yazma mendil, gömlek, arşınlarla basma ve para verilirdi. O mahallenin kendisini sevdiğini, kendisine bağlı olduğunu bildiği halde şımarmaz. Kara koyun postu gocuğunu giyer, ucu demirli lobutu ile saatleri, dakikaları vurarak mahallenin sokaklarını, kışın en dişlek gecelerde bile hiç şikayet etmeden dolaşırdı. Onun belinde tabancası yoktu. Fakat onun sopasının sesi, hırsızları, serserileri, çakar almaz tabancalardan daha çok korkuturdu. Evet, böyle anlatıyor Mahmut Yesari eski İstanbul bekçilerini. Efendim, vaktiyle İstanbul Polis Mektebi Müdürlüğü'nde bulunmuş Mustafa Galip Bey vardı. Onun Nizamat-ı Umumiye-i Zabıta adında bir eseri var. Bu eserin neşir tarihi 1337, yani miladi 1921'e tekabül ediyor. Burada çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 29 Nisan 1330, yani miladi 12 Mayıs 1914 tarihli bir kanunu muvakkat sureti var. Ki ananelere dayanan eski mahalle bekçiliğinden zamanımızdaki bekçi nizamına bir geçiş devrinin vesikası. 4 maddelik bir kanun bu. Kanun metni şu. Madde 1. Şehir ve kasabalarda çarşı ve mahalleler için bekçi istihdamı mecburidir. Madde 2. Çarşı ve mahalle bekçilerinin 25 yaşından aşağı ve 60 yaşından yukarı olmaması ve bir güna cinayet ve muhilli namus ve iffet ve cünha ile mahkum ve sui hal ve hareketle müştehir bulunmaması şarttır. Yani 25 yaşından aşağı 60 yaşına yukarı olmayacak ve hiçbir cinayet, namus ve iffet ihlal edici bir suç ile mahkum olmayacak, kötü hal ve hareketle şöhret bulmuş olmayacak. Madde 3. Bekçilerin memuriyetleri İstanbul'da polis müdürü ve vilayetlerde en büyük mülkiye memurları tarafından tasdik edilmek üzere sureti intihabı ile bunlara verilecek ücretin miktarının tayini, ne tarzda verileceği, bu ücretin nereden ve ne surette toplanacağı, her yerin örf ve tamülüne ve ihtiyacına göre o yerin meclis-i umumisine bırakılmıştır. Bekçi ücretinin toplanmasında tahsil-i enval kanunun hükümleri tatbik olunur. Madde 4, çarşı ve mahalle bekçileri, mahalli zabıtanın nezareti altında olup, zabıta-i mania ve adliye vazifelerinde ona yardımla mükelleftir. Bu vazifeleri ifa sırasında polisin malik olduğu hak ve salayete sahiptir. Yani şimdi eskiden mahalle bekçileri bir nevi halk temsilcisi gibi, efendim, mahallenin emniyetinden tutun da tek tek mahalle fertlerinin ihtiyaçlarını görmeye kadar her işte uğraşır. Resmi görevi olmayan, maaşı mahalleli tarafından verilen kimselerdi. Artık Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında bekçilerin birer devlet memuru olduğu, polis teşkilatına bağlandığını görüyoruz. Cumhuriyet'ten sonra da bu düzen bir müddet devam etti. Ancak çok yakın bir mazide bekçilik teşkilatı lağvedildi.
Aman aman dur beni hemen yardım aman. Aman aman sen kimlere yar oldun bana.
Sevgili dinleyiciler, Romanya basınında 1960'lı yılların sonlarına doğru bir takım haberler yer alıyordu. Bu haberlerde Tuna Nehri üzerine bir baraj yapılacağı söyleniyordu. Tuna Nehri malum Bulgaristan'la Romanya'yı ayıran bir nehir. Ta Macaristan işlerinden doğan, Karadeniz'e dökülen bir nehir. Buraya bir baraj yapılmasının öyle fevkalade bir tarafı yok. Fakat haberin bizim için mühim bir tarafı vardı. Türk tarihinde çok ehemmiyetli bir yer tutan, derin hatırası bulunan, efendim adına ağıtlar, türküler yakılan, asırlarca sadece Türklerin yaşadığı Adakale yapılacak olan barajla sulara gömülecekti. Tuna Nehri'nin Transilvanya Alpleri ile Balkan Dağları arasındaki demir kapı geçidinin 4 kilometre yukarısındaydı Adakale. Bütün Rumeli'nin kaybedildiği yıllarda bile elimizde kalmıştı. Ta Lozan Anlaşması'na kadar. Lozan Anlaşması'yla Romanya'ya bağlanmıştı. Çünkü Rumeli'deki sınırlarımızı tespit eden bir önceki anlaşma 1878'deki Berlin Anlaşması'yla birçok yer kaybedilmiş. Bulgaristan'ın yarısı, Romanya, Sırbistan hepsi gitmiş. Fakat Adakale'den söz edilmesi unutulunca adadaki hakimiyetimiz bu unutkanlığın neticesi olarak Lozan Anlaşması'na kadar devam etmişti. Sevgili dinleyiciler, bir zamanlar Tuna Nehri'nin anahtarı, Orsova şehrinin ön karakolu ve Belgrad'a giden yolun kapısıydı Adakale. Ve stratejik mevkii dolayısıyla Osmanlılar ile Avusturyalılar arasındaki harplerde neticeye tesir edebilecek bir mevkideydi. Ve bu sebeple pek çok ülke adaya göz dikmişti. Adakale, Orsova şehrinin yaklaşık 4 kilometre doğusundadır. Tuna Nehri'nin Karpat Dağları'nın uzantısını yararak Eflak Roman Yovası'na çıktığı ve Demir Kapı Boğazı'na girmek üzere keskin bir dirsek yaptığı yerde bulunuyordu. Nehrin ortasında 1600 metrekare bir sahaya sahipti Adakale, uzunluğu 800 metre, genişliği ise 200 metre. Adaya bu ismi Osmanlılar devrinde Avusturyalıların sık sık yaptığı tecavüzleri önlemek maksadıyla kasabanın çevresi surlarla tahkim edildiği için bu isim verilmişti. Adakale Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarından itibaren padişahların alakasını çekmişti sevgili dinleyiciler. Sultan 1. Murad'ın emirlerinden Firuz Bey 1390'da Vidin'i ve Orsova'yı kısa bir müddet için fethettiği zaman kalede Osmanlı hakimiyetine girmişti. 1442 yılında Macar kumandan Hünyadi Yanoş Osmanlı ordusunu mağlup edip de adayı geri aldı ve tekrar Türklerin eline geçmemesi için tahkimatını güçlendirdi. İlerleyen devirlerde ada sık sık Osmanlılar, Avusturyalılar, Sırplar ve Macarlar arasında el değiştirdi. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Belgrad ve Fethi İslam yani Klodove ile Orsova şehirlerinin hakimiyet altına alınmasıyla ada yeniden Osmanlıların hakimiyetine geçti. Bu devirden itibaren Adakale, Tuna'daki gemilerin geçişi ve emniyeti için çok mühim bir yer haline geldi. 17 ve 18. asırlar Adakale üzerinde Osmanlılar ve Avusturyalılar arasında en kesif mücadelenin yaşandığı devirlerdi sevgili dinleyiciler. İkinci Viyana bozgunu yılları sıralarında yani 1688'de Avusturya ordusu Tuna'daki Osmanlı müdafaa hattını yarıp Belgrad'ı geri alınca bu havalideki üstünlüğü ele geçirdi. Kısa bir müddet içinde Osmanlı askerlerini nehir boyunca sıkıştıran Avusturyalılar Fethi İslam ve Orsova şehirlerini işgal edip Adakale'yi de kontrolleri altına aldılar. Avusturya İmparatorluğu adına kaleyi ele geçiren ve adanın stratejik ehemmiyetini hemen fark eden General Materani çok güçlü bir müdafaa hattı meydana getirdi. Osmanlı gemilerinin Tuna Nehri'nden geçişini engellemek için uğraştı. Osmanlı ordusu 1689 yılında Avusturya ile anlaşmazlığa düşen Sırpları ve bağımsızlık mücadelesi için isyan eden Macar Asilzadesi Tökeli İmre ile yandaşlarını kendi safına çekti ve kaybettiği toprakları geri almak için harekete geçti. Hüseyin Paşa, Tuna kaptanı Bıyıklı Mehmet Paşa ve Macar Asilzadesi Tökeli İmre'nin yandaşlarının yardımıyla Fethi İslam ele geçirildi ve Transilvanya, Erdel bölgesi kontrol altına alındı. Ardından Osmanlı Devleti bu Hüseyin Paşa'yı bu havaliyi idare etmekle vazifelendirdi. Efendim 1691 yılında devrim padişahı Sultan II. Süleyman Han ile Sadrazam Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa'nın emriyle Osmanlı ordusunun ilerleyişi devam etti. Niş ve Belgrad geri alındı. Çarpışmalar Adakale üzerinde tekasüf etti, kesifleşti, yoğunlaştı ve çetin bir muharebeden sonra ada tekrar fethedildi. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa zaten buranın stratejik emniyetini bildiği için derhal tahkimat yapılmasını istedi ve kale yeniden inşa edildi. Bu sayede Tuna'dan geliş geçiş tamamen Osmanlı kontrolü altına girdi. Karlovç Anlaşması imzalandığı 1699 yılında ada Osmanlılar'da kaldı. Adakale bu devirde Avusturyalılara karşı Osmanlılar için havalinin en mühim müdafaa merkezlerinden birisi oldu. Padişahlar stratejik ehemmiyetinden dolayı adanın vaziyetiyle bizzat alakadar olurlardı. 1701 senesinde Osmanlı Padişahı Sultan II. Mustafa, Beylerbeyi İbrahim Paşa'ya bir ferman gönderiyor ve bu fermanda bizzat bu kalenin güçlendirilmesini istiyor. Bundan birkaç yıl önce mevzuyla ilgili bir araştırma yapan Roman tarihçi Eugeni Popescu Judets, bu devirde Ada Kale'nin Osmanlı donanması için Orsova'daki iskele imkanlarını da kullanmak suretiyle düşman ordularının saldırılarına karşı nehri koruyan en mühim merkez haline geldiğini yazıyor. Ada 1717 yılında tekrar el değiştirdi sevgili dinleyiciler. Prens Eugen komutasındaki Avusturya ordusu Belgrad'ı ele geçirdi. Daha sonra Vezir Recep Paşa kumandasındaki 40 bin kişilik Osmanlı ordusunu da yenince Adakale tekrar Avusturyalıların eline düştü. Osmanlılar 1718 tarihli Pasarofça anlaşmasıyla adadaki Avusturya hakimiyetini tanıdılar. Ancak bundan az bir zaman sonra 1735'te vuku bulan Osmanlı-Avusturya harbi Adakale'nin statüsünü tekrar değiştirdi. Vezir-i Azam Yeğen Mehmet Paşa 1738'de büyük bir orduyla harekete geçti ve adayı ele geçirip Vidin sancağına bağlı bir muhafızlık haline getirdi. Hemen adadaki müdafaa merkezlerini gözden geçirdi ve buradaki Fransisken Kilisesi'nin camiye çevrilmesini emretti. Adaya askeri bir birlikle beraber imamlar gönderildi. Pek çok Türk ailesi adaya yerleşti ve adaya Adakale ismi de işte bu tarihten 1738'den sonra verildi. Sevgili dinleyiciler, Sultan 1. Mahmut adanın ve bölgenin tekrar Osmanlı hakimiyetine girmesinden çok memnun kaldı. Bu muvaffakiyetinden dolayı padişah yeğen Mehmet Paşa'ya altın ve kaftan vererek mükafatlandırdı. Adakale'nin fethiyle Tuna'nın kontrolü yeniden Osmanlı'nın eline geçmişti ve Belgrad'ın üzerine yürümek için artık hiçbir mani kalmamıştı. Hakikaten Hacı İvaz Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu kısa bir müddet sonra Belgrad önlerinde göründü ve 1717'de kaybedilen Belgrad tekrar geri alındı. Şehrin fethi Osmanlılar açısından Tuna Nehri'nin iki sahilinin de kontrol altına alınması manasına geliyordu. 1739 Eylül'ünde Osmanlılarla Rusya ve Avusturya arasında bir Belgrad anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Adakale Osmanlılara bırakıldı. Sonraki devirlerde de bazen Avusturyalıların bazen de Osmanlıların eline geçen Adakale, Sırbistan'ın istiklal mücadelesine giriştiği devirlerde Sırp isyancılarının yakalanıp getirilerek ağır şekilde cezalandırıldığı bir yer oldu. 1804 yılında patlak veren ilk isyanın önde gelen isimlerinden bazı Sırp isyancılar yakalandıktan sonra adaya getirildiler ve Adakale ile Fethi İslam muhafızı Recep Ağa tarafından idam edildiler. Sevgili dinleyiciler, Sırplara isyanları sırasında yardım eden Rus kumandanlarından binbaşı Redrikov kumandasındaki Rus taburuyla Sırp eşkıya liderlerinden Tudor Vladimirescu bir ara adaya saldırmaya kalktılar. Adakale muhafızı Recep Ağa İstanbul'dan yardım istedi. Yardım gelmeyince de adanın kontrolünü kaybetti. Recep Ağa yardım gelmemesini kendisine bir hakaret saydı. Fakat bu mağlubiyetinin neticesinde cezalandırıldı. Daha sonra Recep Ağa'nın kardeşi Salih abisinin intikamını almak üzere ayaklandı ve adamlarıyla beraber adayı hakimiyeti altına aldı. Bu Salih adada yaşayanlardan bir çete teşkil etti ve terör estirmeye başladı. Pek çok yeri yakıp yıktı ve tüccarları soymaya başladı. Bu isyanı bastırmak üzere Tepedelenli Ali Paşa, Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın oğlu Veliyüddin Paşa görevlendirildi. Salih durumun ciddiyetini ve bu iş sonunda kellesini kaybedeceğini anlayınca çareyi af dilemekte buldu. Osmanlı idaresi de Salih'i ve yandaşlarını affederek hadiseyi kapattı. 1830 yılında Sırbistan muhtariyet kazanmıştı sevgili dinleyiciler ve giderek büyümeye başladı. Osmanlı Devleti de 1867 yılında Sırbistan'daki kalelerden çekiliyordu. Çevresindeki bütün toprakları kaybetmiş olmasına rağmen Osmanlılar Adakale'yi hakimiyetleri altında tutmaya devam ettiler sevgili dinleyiciler. Rusya'yla yapıp da mağlup olduğumuz 93 Harbi sonrasında imzalanan Ayastefanos Anlaşması'yla adanın tahliyesi kararlaştırıldı. Fakat Adakale, Avusturya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Osmanlı sınırlarının tam kesiştiği noktada bulunduğu için hangi devlette kalacağına karar verilemedi. Osmanlılar fiili olarak adadaki hakimiyetlerini devam ettirdiler. Diğer devletler de buna ses çıkartmadılar, karşı tarafa geçmesin diye. Çünkü o zaman bunlar birbirlerini Osmanlı'yı sevdiklerinden, nefret ettiklerinden daha çok nefret ediyorlardı. 1878'de Berlin Kongresi toplanınca Adakale'nin durumunun konuşulması unutuldu. Ve Osmanlıların bu adadaki fiili hakimiyeti devam etti. Osmanlılar hakimiyetleri daha da meşru olsun diye adaya bir hakim, bir kadı ve bir de nahiye müdürü gönderdiler. Avusturya arada sırada Adakale'yi işgale çalıştı ama Osmanlı İmparatorluğu bu işgale izin vermedi. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Adakaleliler Meclis-i Mebusan'a mebus gönderdiler ve temsil edildiler. Balkan Harbi'nde Osmanlı Devleti Edirne'nin ötesindeki bütün Rumeli topraklarını kaybetti. Fakat Adakale'deki Türk hakimiyeti devam etti. Adadaki imam, müezzin, öğretmen ve jandarmanın maaşı Osmanlı hükümeti tarafından ödendi. Merkezle arasında hiçbir haberleşme imkanı olmamasına rağmen ve yüzlerce kilometre uzakta bulunmasına rağmen Adakale, serhatlerdeki son Osmanlı toprağı olarak elde kaldı. Milli mücadele devrinde de Adakale'nin Türkiye ile irtibatı devam etti. 1920 senesinde imzalanan Trianon Anlaşması'yla Adakale'nin Romanya'ya geçtiği kabul edildi. Ancak Romanya, adayı ülkesine ancak Lozan Anlaşması'ndan sonra fiili olarak katabildi. Bu kadar hadiseyi anlatmamdaki sebep, 1600 metrekare büyüklüğündeki bir adanın stratejik ehemmiyeti dolayısıyla ne kadar canlı bir siyasi tarih yaşadığıdır. Ve Osmanlıların Rumeli'nin gümrük kapısı manasına gelen bu adayı ellerinde tutmak için ne kadar mücadele ettiklerini sizlere aktarmaktır. Efendim, Romanya'ya bağlandıktan sonra da Adakale'de yalnızca Türkler yaşadı sevgili dinleyiciler. Baraj yapımı kararının alındığı 1960'ların başında adadaki Türk nüfus 750 kişiydi. Fakat zamanla tahliye edile edile 1968 yılında Adakale'nin de sadece 468 Türk kalmıştı. Bunlar da adayı terk ettiler. Bir kısmı Türkiye'ye göçtü. Bir kısmı da Romanya'nın çeşitli bölgelerine yerleştiler. Adakale o zamanlar adeta orta çağdan kalma bir yerdi. Elektriğin, otomobilin olmadığı, hala 100 yıl öncesi hayatın yaşandığı, efendim mahalli kıyafetleriyle, efendim çok güzel mimarisiyle tipik bir Rumeli Osmanlı şehriydi. Osmanlılardan ayrılan devletlerin böyle bir özelliği vardır. Böyle eski Türk şehirlerini baraj yaparak ortadan kaldırmak isterler. Bunun bir emsali Suriye'de Caber Kalesi'nde oldu. Caber Kalesi Süleyman Şah'ın kabrinin bulunduğu bir yerdi ve Lozan Anlaşması ile Türkiye'ye bırakılmıştı. Fırat Nehri kenarında. Suriye hükümeti buraya bir baraj yaptı. Caber Kalesi sular altında kaldı. Fakat kabir Suriye hükümetinin gösterdiği bir yere taşındı. Arkasından Suriye hükümeti buraya da bir baraj yaptı. ve Caber Kalesi tamamen ortadan kalktı. Aynı şey Ürdün'de, efendim Cereş yakınlarında Küpeli aşiretinin bulunduğu bir Türk şehrinde de cereyan etti. Yapacak başka yer yokmuş gibi Ürdün hükümeti oraya bir baraj yaptı ve bu Türk köyü oradan tahliye edildi. Aynı şey Adakale'ye de başına geldi ve Adakale 1968'den itibaren efendim yapılan barajın suları altında kaldı. 1972'de tamamen sular altında kaldı. Adada taş ve tuğladan inşa edilmiş bir kale vardı. Sultan 3. Selim'in yaptırdığı bir cami vardı ve Horasanlı dervişlerden birisi olan Miskin Baba'nın türbesi vardı. Miskin Baba adaya 18. asır başlarında gelmiş ve İslamiyet'in yayılması için uğraşmış. Hayatı boyunca oldukça alaka görmüş ve adanın Türkleşmesine büyük katkı sağlamıştı. Miskin Baba öldükten sonra adaya defnedildi, mezarın üzerine bir türbe yapıldı ve bölgenin en çok ziyaret edilen evliyası haline geldi. Ne çare ki bu ada 1972 yılında tamamen sular altına gömüldü. Halbuki tarihi ve turistik olarak son derece emniyetli olan bu adayı sular altına gömmek Romanya hükümetinin ne işine yarayacaktı? Ancak Balkanlardaki son Türk izini silmek ve buradaki Türkleri buradan tahliye etmek için tamamen politik bir şekilde alınan karar tatbik edildi. Adakale Romanya sınırları içinde halkının tamamının Türk olduğu son serhaddimizdi. Ve Rumeli'de kaybettiğimiz en son şehir Adakale'ydi. Ben çocukken Adakale Masalları adında bir kitap elime geçmişti. O zaman Adakale'yi ilk defa tanımış, Adakale'nin çok mühim, ehemmiyetli bir kültür hayatının olduğunu anlamış ve Adakale'nin sular altında kalmasına da o nispette gözyaşı dökmüştüm. Ne yapacaksınız? Veil mağluba demişler. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Çınaraltı.